Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamlı Yaşamak programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Evet, Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bu hafta biraz böyle toplum olarak da zor günlerden geçiyoruz.
Evet.
Aslında tüm dünya öyle biraz.
Evet.
Daha Covid'in etkileri atlatılmamışken ekonomik zorluklar, maddi sıkıntılar, sosyal toplumsal bazı sıkıntılar, zorluklar devam ediyor. Bununla evet. Mücadele de devam ediyor. Ama sanki son zamanlarda böyle pek halimiz pek iyi değil gibi. Biraz hani mübalağa ediyor olabilirim.
Eyvallah.
Ama bakıyoruz sıkça kulağımıza gelen intihar haberleri.
Evet,
belki
çok üzücü.
Maddi ya da bu sosyal problemlerin getirdiği sıkıntılar, bunalımlar, iç sıkıntıları. Buradan belki biraz depresyonu da konuşabiliriz.
Hmm. İntihar deyince aklımıza gelen.
Evet, ilk gelen.
İlk, değil mi? Yani karşılaştığımız psikopatolojik durum o.
Evet. Neler söylersiniz hocam? Bizi genelde böyle bir muhabbet esnasında çok sıkça sorulur, toplumun psikolojisi nereye gidiyor? Toplumun psikolojisi ne halde?
Evet, evet. Aslında hani ilk herhalde hani eski metinlere falan da bakıyorlar ya bazen şimdiki durumla şimdiki evet. Durum yeni mi? Başımıza gelen şeyler bu çağa özgü meseleler mi diye eski metinlere falan bakıyorlar. Orada da benzer sorunlar var. Sanki dünyanın yaratılışından itibaren bir bunalım dönem dönem hepimizi sarmış. Belli toplumları, küçük toplumları, büyük toplumları. Yani aslında acının içinde olmak çok sıkıntı verici bir şey ama dünyanın doğal gidişatı da bu gibi görünüyor. Yani dünyanın başlangıcıyla ilgili ilk hikayelere bile baktığımızda yani Adem'in iki oğlu birbiriyle kavga ediyor.
Evet.
Daha hayat yeni başlamış.
Evet.
Bu hikayenin de bize anlattığı bir şey var. Yani demek ki bu işin doğalı ve normali aslında biraz bu. Ama psikolojik sıkıntıları problemi hale getiren şey yaşanan olumsuzluğun anormal olarak nitelendirilmesi.
Hmm.
Biraz bunu işaret etmeye başladılar artık yeni kuramlar. Yani depresyon, kaygı, dürtü, aşerme gibi yani kendimize yakıştıramadığımız utangaçlık gibi bütün o içsel sıkıntılar aslında normalin bir parçası. Yani anormal ve ortadan kaldırılması gereken bir mesele mi? Pek öyle değil. Ama ortadan kaldırıldığında bana bir ferahlık, huzur vereceğini garanti edebiliriz.
Evet.
Buradan biraz bakmaya başlamak kıymetli oluyor bu dönemlerde. Ama dediğiniz gibi hani şöyle bir yakın tarihimizi kendimizle kıyasladığımızda şu anda içinde bulunduğumuz durum herkes için sıkıntı verici bir özellik gösteriyor. Orada herkesle hemfikirim ben de. Bir daralmaya doğru gidiyoruz. Bir bunalım haline doğru gidiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi dünyada da genel olarak belki şey olarak sadece küçük toplumumuzda değil çok da göremiyoruz dışarıda neler oluyor bilmiyoruz ancak hani aslında artık hani küçük de bir dünyada yaşıyoruz. İletişim kurmak da kolay ama görüp yaşamak başka bir şey. Oradan haber alıyoruz, bazı haberler alıyoruz. Orada da dünyada da işler pek iyi gitmiyor. Almanya'da, Amerika'da. Oradaki yaşayan insanlar da büyük sıkıntı içinde. Ama orada görüp gidip görmek lazım sıkıntının boyutunu.
Evet.
Yani genel bir bunalım dönemine doğru giriyoruz. Hani uçak türbülansa girer. Hani biz de bir türbülansın içinde dalgalanmaya başladık. Bu doğru.
Biraz tarihsel olarak bu büyük bunalım diye adlandırılan bir dönem vardır ya hocam şeyden sonra. Birinci Dünya Savaşı'ndan
evet.
Hemen sonra.
Evet.
Büyük bunalım dedikleri bu Amerika'da özellikle başlayan ekonomik zorluklar, işsizlikle ve bütün dünyaya yayılan bir hal var. Böyle savaş sonrası. Demek aslında hani benim sizin söylediklerinizden çıkardığım acı, sıkıntı, bunalım bu dünyanın fıtratında var.
Evet, değil mi?
Yarada dışında var. Değil mi? Baştan beri hep böyle. Evet. Bazı dönemlerde fakat artıp azalabiliyor. Hani 1900'lerin başları, Birinci Dünya Savaşı, mesela, sonra hemen sonra gelen büyük bunalım, sonra İkinci Dünya Savaşı, evet, derken böyle bir 60'lar 70'ler var.
Evet.
Böyle bir rahat, hani böyle bir daha pozitif, daha iyimser, daha optimistik bir, evet, dünya 60'lar, evet, ama
tam sonra da böyle iki savaşın acısını çekmiş, evet, ve artık başka şeyler yapalım, başka şeyler düşünelim denen bir dönemin yaşandığı bir.
Evet, sadece soğuk savaşların gündemde olduğu.
Evet.
Sadece öyle kısa bir dönem, sonra tekrar bir işte bunalımlar, sıkıntılar, resedi. Aslında tekrar ediyor.
Evet, aslında tekrar ediyor.
Ya da baktığımız zaman tarihe, 16. yüzyıla, hani biz o dönemi kendi tarihimiz açısından çok zirve bir dönem olarak görüyoruz. Ama o dönemde yazılanlara, risalelere bakalım. Birçok insan, birçok alim toplumun kötüye gidişinden şikayetçi. Özellikle İstanbul'da baktığımızda hani, evet, nereye gidiyor bu toplum, insanlar nereye gidiyor, neden böyle diye. İşte yozlaşmadan bahsediliyor,
evet,
birçok yerde. Aslında her dönemde geçmiş dönemlere kıyasla böyle bir kötüye gidiş algılanır, hissedilir. Bu da galiba fıtratımızda var. Ama evet, böyle bir yine dönemden geçiyor olabiliriz fakat,
evet,
diye siz bağladınız.
Bu dönem bize şeyden tanıdık. Şimdi biz program tabii tarih ya da politik konuların işlendiği bir program değil. Biz meseleye psikolojik açıdan bakıyoruz.
Ama nasıl psikoloji ve tarih, ekonomi, sosyo, her,
tabii,
şey birbirine ne kadar ilintili.
Tabii. Yani o pencereden bakmak çok kıymetli. Öyle parça parça düşünmek değil. Haklısınız ama hani bizimle ilgili bu programda ne konuşacağız bununla ilgili? Aslında bu durum bize sıklıkla klinikte karşımıza çıkan da bir durum bireysel düzeyde.
Evet.
Yani psikiyatriye ya da terapiye gelen insanlar bir sıkışmışlık sonucunda geliyor. Yani başına gelen şeylerle ilgili, olumsuzluklarla ilgili belli çözüm yolları var. Bu dış dünyadaki olumsuzluklar olabilir ya da iç alemlerindeki olumsuzluklar olabilir. İşte birdenbire ortaya çıkan kaygısı, işte takıntıları diyelim, depresyon hissi. Bununla ilgili herkesin bir çözüm süreci oluyor. Hani bunu ilk hisseden hemen terapiye koşmuyor ya da doktora gitmiyor. O çözüm sürecinin sonunda kişi tıkandığı zaman bize geliyor. Şimdi bu tıkanma biraz kişinin içinde bulunduğu durumu çözme stratejilerini tüketmesi demek. Daha da problemli olan, daha da kişiyi karamsarlığa götüren şey de şu: uygun gördüğü stratejinin çalışmamasını göremeyip hala o stratejiyi devam ettiren insanlar bize geliyor. Yani hocam ben hani bu düşüncelerim böyle, ben bunları ortadan kaldırmak için zihnimi dağıtıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, gitmiyor. Bir daha yapıyorum, gitmiyor, bir daha yapıyorum, gitmiyor gibi. Yani o stratejinin içinde kaybolan insanlar bize geliyor. Bize gelenlerde iki türlü davranış tutumu görüyoruz genellikle. Bir, içinde bulunduğu duruma bütünüyle itiraz eden, ondan bir an önce kurtulmaya çalışan bir tutum var. Bu tutum bir telaş içinde geliyor, bir karamsarlık içinde geliyor, bir yıkım içinde geliyor. Diğer bir tutum da içinde bulunduğu durumla ilgili kendini bırakmış, itiraz etmeyen ve harekete geçmeyen bir tutum. Bunlar kendi içinde de karışabiliyor. Bazen o birinci tutum her şeyi deniyor, sonra yelkenleri suya indiriyor, ikinci tutum da karşımıza geliyor. Artık, evet, bitti, ben bir şey yapayım. Şimdi bu ikisinde de odak nokta karşımdaki problemi çözmek. Yani bu karşımdaki problemi çözmenin de genel mantığı, bizim içselleştirdiğimiz, çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz genel mantık şu: problemi ortaya çıkaran sebepler ne? O sebepleri ortadan nasıl kaldırabilirim? Bunun için ne yapabilirim? İlk önce problemin sebeplerini netleştiririz. O sebeplerle problem arasındaki bağlantı net mi? Ona bakarız. Netse sebebi kaldır, problemi çöz.
Bataklığı kurut.
Evet. Problem ortadan kalksın. Şimdi bu dış dünyada çok işe yarar bir strateji olabilir. Yani
çok makul, çok mantıklı.
Makul, evet. Yani İşte pantolonumuzda bir leke mi var? Problem ne? Kötü bir görüntü. Bunun sebebi ne? Oradaki leke. Lekeyi nasıl ortadan kaldırabilirim? Silerim. Kalkar. Silerim. Kalkmaz. Değiştiririm. Sorun çözülür. Ama iç dünyadaki sorunlar öyle değil. Yani bir depresif his, yetersizlik hissi ya da bir travmanın getirdiği, bıraktığı acılar ya da kaygı halinin bizatihi kendisi. Hani bunları dinleyicilerimiz de deneyimlemişlerdir. Bunları bir şeyler yapıyoruz ama belki şöyle bir pişmiş ata aşağı su katmak gibi bir etkisi oluyor. Belli yöntemler azaltıyor ama bir bakıyoruz oradalar. Onlardan kurtulmak ne mümkün aslında. İnsanlar bastırmaya çalışıyor, unutmaya çalışıyor. Halının altına atmaya çalışıyorlar. Bir dönem orada duruyor ama oradalar yani. Çünkü organizmanın yaşadığı her şey kaydedilir. Ve bunlar kolay kolay da ortadan kalkmaz. Sadece bu büyük bir kütüphaneye benzer. Yani büyük bir kütüphane var, bir de ortada çalışma masası var. Sen çalışma masasına hangi kitabı koyacaksın? Şey odur, tutum odur. Yoksa kütüphaneden o bilgiler asla kaybolmaz. Zaman gelir en köşedeki, en yukarıdaki kitap önüne düşer. Yani çocukluk döneminde yaşadı. Bu tür şeyleri sen de çok yaşıyorsundur. Yani dinleyicilerimiz de görmüşlerdir. Hani bir travmanın 10 sene sonra çıkması. Bir yasın 10 sene sonra kendisini göstermesi. Kaybolmaz yani. Şimdi kaybolmayacak bir meseleyi ortadan kaldırmaya çalışmak.
Acı, keder, kaygı değil mi?
Evet. Tıpkı dünyanın kuruluşunda bunlar olduğu gibi bizim de hani dünyanın bir parçası olan bizim de yapımızda bunlar var. Biz bunları biliyoruz. Kültürümüzden de biliyoruz. Bize gelen haberlerden de biliyoruz. Değil mi? Yani ayetlerden de biliyoruz. Nasıl bir varlık olduğumuz hakkında hangi kaynağı açsak kadim kaynakları bize bir şey söylüyor. Yani bunlar bende var. Yani. Şimdi bu, onların hepsi hikaye değil yani. Bunları geçmişlerin hikayeleri gibi okumamak lazım diye vurgulanır ya. Bunlar hikaye değil yani. Bunlar bize bir şey söylüyor.
Bize anlatıyor.
Evet. Ha bu ne demek? Bu gene o iki uca geleceğim. Hani bu bende var, burası yaşanmaz. Ben böyle yaşayamam. Bu duygularla, bu düşüncelerle. Çünkü uğraşıyorum gitmiyor hocam. Haklı yani. Gerçekten sonuna kadar haklı. O ne kadar acı çektiğinin ben farkındayım. İşte bir takıntıyla uğraşan birinin. O takıntıyı ortadan kaldırmaya çabalayan birinin ne kadar samimi olduğunu, ne kadar çaresiz olduğunu.
Size şöyle bir örnek vereyim.
Lütfen.
Bir mizofoni dediğimiz bir rahatsızlık var ya hocam. Bazı evet. Seslere karşı, tekrar eden seslere karşı kişinin geliştirdiği o tepki, içeriden gelen o tepki, kaygı, evet. Sıkıntı hissi. Kişi diyelim bir ortamda yemek yiyor, ağız şapırdatma sesine karşı bir gerilim yaşıyor ya da çıkan diğer seslere. Bunu yaşayınca tabii ne yapacak? Bunu duymamak için elinden geleni yapacak. Rahatsız olmamak için elinden geleni yapacak.
Tabii.
Kendini belki izole edecek. İzole ediyorlar çoğusu. Birlikte evet. Bir şey yapmaktan kaçınıyorlar. Çünkü
evet.
Daha çok aile üyeleri arasında oluyor bu.
Evet.
Yalnız yemek yemeler, kulaklıkla odasında
çok doğru.
Vakit geçirmek. Bütün bunlar tabii ne? Yaşadığı gerilimi üstünden atmak için, yaşamamak için, kendini daha güvende hissetmek tabii. için.
O sesle ortaya çıkan şeye, sıkıntıya temas etmemek
evet,
için.
Evet, temas etmemek için.
Hatta çünkü müdahale ediyorlar.
Tabii.
Genellikle babalarına müdahale evet. ederler, evet. annelerine müdahale evet. ederler falan evet. büyüklerine.
Sonra ilişkileri daha da zorlaşmaya başlar. Yani aslında bir örnek olsun diye. Hani bu
tabii, tabii.
sıkıntıyı gidermek tabii, istiyor tabii. kişi. Bunun için çokça çaba harcıyor. Evet. Ama onu nereye götürüyor?
Evet. Mesela orada samimiyet dedim ya. Mesela orada çok samimi bir şekilde acı çektiğinin farkında. Bunu da evet. deklare ediyor evet. aile üyelerine. Evet. Burada da samimi ama ne... o bunu kontrol edebilir ne de o ağız şapırdatması denen şeyin kaynağı bunu kontrol evet. edebilir. Çünkü rutin hayatta olan şeyler bunlar.
Evet.
Şimdi o tekrar cereyan ettiğinde bu sefer şöyle bir düşünce de ortaya çıkıyor. Ya benim bu kadar acı çekmeme rağmen hala bunu yapıyorlar. Ağızlarını şapırdatıyorlar. Tabii anne baba şaşırıyor. Ya kızım hani biz bir şey yapmadık, ne oluyor falan. İnanılmaz bir tepki gösteriyor. Yani bu şeyin yani dalga dalga farklı farklı bağlamlardaki etkisi. O sıkıntıyla baş etme, sıkıntıyı ortadan kaldırma, baş etme demeyelim de. Sıkıntıya temas etmeme, onun getirdiği o tuhaflığı, bunaltıyı ortadan kaldırma çabaları önce senin dediğin gibi kendini izole ediyor. Sonra kavgaya dönüştürüyor. Ve hani böyle kendini izole eden ya da çekilmez biri haline getiriyor. Ne? Sıkıntıyı ortadan kaldırma çabası aslında.
Evet ama şey böyle gerçekten çok samimi bir şekilde büyük acı çekiyorlar.
İnanılmaz. Şimdi hani aslında sen konuşurken bunu dinleyicilere deneyimletebiliriz yani. Burada onların çektiği sıkıntıyı. Hani böyle bu gençlerin falan ASMR dedikleri bir şey var, akım var. Böyle falan gibi sesler gerçekten dayanılmaz sesler. Hani radyolarınızı biraz böyle açın ve biz böyle şu ağız şapırdatma sesini bir Feyzullah Bey'le birlikte yani yapalım. Yani bir diyelim 3 dakika falan yapalım, bilmiyorum. Ya hani mesela yani bu
çok tuhaf,
nahoş, kusura bakmayın, şimdi birden radyolarını açan dinleyiciler şaşırmış olabilir, ne oluyor radyoda, ne var diye. Ama böyle bir şeyin sürekli maruz kaldığını düşünün. Samimiyet dediğiniz şey orada. Büyük acı var orada. Yani hani tuhaf, dayanılacak bir şey değil gibi.
Gerçek bir tepki var orada. Bedenin evet. verdiği de bir tepki var.
Evet.
Hani bu bir örnek olsun diyor. Samimiyet deyince aklıma geldi. Evet. Yaşanan o zorluk.
Evet. Ve şunu unutmamak lazım. Hani ateş düştüğü yeri yakar diye bir söz var ya. Bu tür sıkıntısı olan insanlara karşı empatinizi arttıracak bir şeydir. Yani oradaki ateş odur onun için. Yani sana dışarıdan çok tuhaf gelebilir. Ya da özellikle bu takıntısı olanlar, hani obsesyonu olanların yaşadığı en büyük derttir ya.
Evet.
Kimse onu anlaşılamaz.
Çünkü empati kurulamıyor.
Empati kurulamıyor. Çektiği acının farkında değil dışarıdakiler. Yani numara yapmakla, ilgi çekmekle falan suçluyorlar. O da acılarını katlandırıyor. Fakat konumuza dönecek olursak mesele, yani o sıkıntıyı giderme çabasının kontrolden çıkması. Hani başta dedim ya, uygun stratejinin ne olduğunu kestirme, tespit ediyorlar. Sonra onu uyguluyorlar. Uygularken strateji işe yaramasa da hala uygulamaya devam ediyorlar.
Evet. Ve o sırada bir şeyler oluyor. Yani hayat da devam ediyor.
Evet.
Şimdi o olup biten şeyleri de hocam isterseniz bir kısa bir ara verelim.
Tabii hayat devam ediyor. Hayatında bir parçası reklamlar gibi ya da şöyle bir jingle.
Evet.
Bu da hayatın bir parçası, çok güzel.
Oradan sonra bir devam tabii. edelim. Bu ne oluyor? Sıkıntıyı tabii. giderme çabası sırasında ve sürekli o çaba devam ederken.
Gerçekten öyle.
Ve kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Kulağınız bizde olsun.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Efendim tekrar hayırlı akşamlar. Aradan sonra yine beraberiz. Aradan önce hocam yaşadığımız sıkıntıyı, bir kişinin yaşadığı o acıları, ki çok samimi, ateş düştüğü yeri yakar dediniz. Birkaç da
evet.
örnek verdik.
Evet.
Takıntılardan, bu mizofoniden
evet.
ya da depresif duygu durumdan.
Evet.
Bunları yok etme, bunların üstesinden gelme ile ilgili bir stratejiden bahsettim. Bir kişi bir stratejiyi uygular çünkü bunu
evet.
istemez. İçinde
evet.
kurtulmak ister.
Evet.
Hiç kimse dert ve sıkıntı içerisinde kalmaktan hoşnut değildir.
Evet.
Bunu üstünden atmak isteyebilir.
Evet.
Ama bu strateji uygularken bu sıkıntıyı üzerinden atma giderme girişimleri başarısız da olsa hep aynı şey devam ettirir ve o sırada bir şey olur.
Evet.
Aslında çünkü hayatta devam ediyor dedik.
Evet.
Orada olup bitenler bu sefer ne? Bunun handikapları ne oluyor? Bu sıkıntıyı giderme çabasıyla beraber başlayan süreç nasıl
devam ediyor? Çok güzel özetledin. Bu arada hani strateji belirler dedik ya. Bazen bu strateji, şimdi bizi dinleyenler de hani bu tür sıkıntılarla uğraşanlar çok şöyle itiraz edeceklerdir. Biliyorum, duyuyorum çünkü haklılar. Hani bazıları da çok net olarak şunu söylüyor. Hocam bu benim elimde değil ki.
Evet.
Strateji de elimde değil li söylerler. Çok doğru. Çünkü bizim için çalışan, sorunlara çözüm üreten harika bir organımız var. O bir sorun görünce hemen sorunun çözümünü paket olarak bana sunuyor. Bir de hani şablon da belli ya, sorunun kaynağını bul, kaynağını kurut. Zihin buna çok otomatik ve odaklı bir şekilde formüller, çözümler bulur ve benim önüme sunar. Ben de onları uygularım. Şimdi bu strateji çok da bilinçli, yani bilerek ve isteyerek yapılan bir strateji değil ama benim yürüttüğüm bir strateji yine. Şimdi bu noktada özellikle şu günümüzdeki farkındalık müdahaleleri tam bu noktayı genişletmek için yapılan şey. Yani bir stratejiyi takip ediyorsun da biraz dursana. Biraz durup büyük pencereden baksana denilen bir aralığı işaret ederse farkındalık terapileri çok işe yarıyor. Farkındalık müdahaleleri. Orada bir durduruyor bizi ve stratejimizi gözden geçirmeye davet ediyor aslında küçük bir aralık. Eğer durmazsak gerçekten o stratejiyi de izlediğimizde fark etmiyoruz. Yani kişiler hani bir büyük bir sıkıntının içinde, yani sana gelenler, benim gördüklerim ya da bir acı çeken bir arkadaşımızı fark ettiğimizde acının içinde kıvranıyorlar. Doğal olarak, haklı olarak, samimi olarak. Ama stratejiyi değiştirdiklerinde acı duruyor. Fakat ızdırap olan kısmı azalabiliyor. Çünkü dedi ki yani dünyanın kuruluşu böyle, bizim yapımız böyle. Bu olumsuz, nahoş, hiç karşılaşmak istediğimiz şeyler dünyada da var, benim kendi içimde de var. Yani dış dünyada da var, içimde, iç dünyamda da var. Bunların bazen ortadan kaldırılma çabasının bizatihi kendisi, o çaba benim acımı arttırıyor. Hani kişinin bindiği dalı kesmesi falan gibi bir şey.
Evet, aklıma tabii bataklık metaforu geliyor biraz.
Aynen öyle. Bizim de çok kullandığımız bir metafor. Hani gerçekten şu anda hepimiz onu hissetmiyor muyuz? Yani o bataklığın üzerimize geliş biçimini. Yani bugünlerde kontağı çevirince hissediyoruz.
Evet.
Bir yere gitmeye karar verince, şimdi insanlar yaz tatili geldi. Memleketlerine hani insanlar, çok acı bir şey gerçekten. Nasıl gidip gitmeyeceğini düşünen insanlar var. Ya da daha da acı şeyler var tabii duyduğumuz. Hani artık her şey, hani fiyatlar, enflasyon ve böyle can sıkıcı bir hale geldi. Bunu hissetmiyor muyuz? Yani böyle buralarımıza kadar bir şeyler. Onun dışında dünyadaki olan şeyler. İşte dış politikayı takip eden insanlar, Türkiye'nin bugünlerdeki işte maruz kaldığı şeyler falan. Bunların hepsini böyle totalde baktığımızda bu bir bataklığın içindeyiz ve boğulmak üzereyiz gibi bir his var. Bu his, bu hissi biz şeyden tanıyoruz. Yani depresyondan tanıyoruz. O obsesif kompulsif bozukluk içinde olanlardan tanıyoruz. Panik atağın içinde kıvrananlardan tanıyoruz. Ve orada çırpınmak çok güzel bir örnek oldu gerçekten. Hani bir an önce kurtulmaya çalışmak bataklıktaki çöküşümüzü biraz hızlandırabilir. Hani bir şey yapalım, şu halden kurtaralım kendimizi. Çünkü bak orada da hani zihin aynı stratejide çalışıyor ya. Ben niye buradayım? Bataklık yüzünden.
Evet.
Çıkarsam kurtulacağım. Evet. Çıkmam lazım. Bir an önce bir şey yapayım. Bir şey yapayım, kurtulayım. Bir şey yapayım, kurtulayım. Yok. Yok yani. Şu anda değil içinde bulunduğumuz bu coğrafyada, dünyada değil mi? İşler böyle maalesef. Gözümüzün önünde neler yaşıyoruz ve hani yapabileceğimiz şey var. Tabii şimdi hani ondan bahsetmiyorum ama bir anda bundan kurtulalım. Bir şey yapalım ve üstümüzdeki şey bitsin. Bunun için çırpınmak beni batıracak. Mesela hani yani çırpınmanın bir göstergesi olarak ne diyebiliriz? İşte bunların sorumlusu kim? Zamların? Hükümet. Değiştirelim hükümeti. Hükümet bizi. Sonra? O çırpındık. Şöyle çırpınırken bir umut içindeyiz. Hani çıkacağız, kurtulacağız. Niye? Çünkü sebebi bulduk. Sebep evet. Neydi bu? Haydi onu değiştirdik. Çırpındıkça hop daha da battık. Şimdi belki yapacak mı? En kötü şey o. Ama neden sonuç ilişkisine baktığımızda zihin bize onu söylüyor. Sebep bu diyor yani. Ha öteki durum ne? Öteki de hani biz böyleyiz, battık, öldük, bittik. Tamamen gömülelim içimize. Hiçbir şey yapmayalım.
Uğraşmayalım.
Uğraşmayalım. Biz
yeni
buradan,
yollar aramayalım. Evet,
bizim buradan çıkmamız imkansız. Yeni yollar aramayalım. Evet. Şimdi yeni yollar aramayalım meselesi şu. Bataklıktasın ama belki oradan birileri yani geçecek bir dal sana uzatacak. Şimdi o dalı uzanıp alabilmen için bir enerjiye ihtiyacın var. Ama belin şu göğsüne kadar bataklıktaydın, çırpındın çırpındın, kollar da gitti. Dalı tutacak halin de kalmadı senin. Mesele hani bu dönemi en hasarsız nasıl geliştiririm ve çözüme sebep olacak parçalarımı nasıl zinde tutarım? Değil mi? Hani o, bu bataklığın öteki ucunu da biz tasvip etmiyoruz. Hani öldük bittik, yapacak hiçbir şey yok. Yok, bekleyelim ve hani fırsat kollayalım. Ama bu fırsat kollarken kendime acı çektirmeyeyim. Kendi bir daha problemli bir hale getirmeyeyim. Ama yapacağım ne var? Değiştirelim ya. Değiştirelim. Gerçekten. Değiştirmemiz gereken gücümüzün yettiği ve değişimle birlikte bir şey varsa, beni bekleyen bir selahiyet varsa onu da değiştireyim. Ama hani tamamen kurtulalım, bitsin. Sebep bulundu. Bunu psikolojik anlamda biz çok karşımıza çıkıyoruz. Senin dediğin evet. Mesela o şey, hani o sesi kesme çabası. Kaynak ne? Babamın ağzını şapırdatması. Babama müdahale edersem susacak. Müdahale ediyorsun. Ne oluyor? Değil mi? Baba küsüyor. Sen tuhaf birine dönüyorsun. Bir müddet sonra yine unutuluyor. Baba yani doğal olarak yemek yerken o ses çıkıyor falan. Adamcağızın da suçu yok. Senin de suçun yok da bu arada. Ama hani kurtulmak için bir an önce harekete geçmenin ne biçim bir faturası oluyor benim üzerimde.
Evet. O telaşın, paniğin, çırpınmanın aslında olumsuz etkilerinden.
Evet.
Değil mi? Biraz onu vurguladınız.
Evet. Peki orada nasıl kalacağız yani şeyde? Bataklıkta nasıl bekleyeceğiz? Yani bir kere şunu bir görmek lazım. Yani bize bu soruyu bazen sormamız çok iyi olur. Biz bu dünyaya sadece bu işin mi geldik? Oradaki hani benim hayatımı kısıtlayan ne varsa. Şimdi bazen bir evlilik problemi, bazen işte işe girmeyle ilgili bir mesele, üniversite sınavı, işte sevdiğin kızın sana yüz vermemesi falan. Ailevi bir sorun. Bizim uğraştığımız şeyler. Biz dünyaya bu sorunu halletmeye mi geldik sorusunu kendimize sormamız çok kritik olabiliyor. Hani benim bu mesele dışında hayatımı şekillendiren, bana değer katan, benim değer kattığım, yapınca birilerine yardımcı olduğum ya da bir güzellik ortaya çıkardığım, kendimi geliştirdiğim neler var? Şimdi bu sorunun büyüklüğü altında bunlar yok oluyor. Bunlar fluulaşıyor. Bunlar görmezden geliniyor, ihmal ediliyor. O ihmalin faturası da daha da acı oluyor.
Evet, yani bir sorun yaşıyorum. Bu sorunu çözmeye çalışıyorum. Stratejiler geliştiriyorum. Çünkü evet. Bu bundan kurtulmam evet. Lazım. Sürekli bir arayış ya da bir didinme halindeyim. O bu sorun çünkü hayatımı kısıtlıyor. Benim bundan kurtulmam lazım evet. Derken, çünkü bunu da merkeze almış oldunuz.
Evet. Onu da oraya bağladık. Çünkü bu sorun hallolursa evet. Hayata döneceğim
evet.
Tekrar.
Evet. Ama bunun bedeli dediğiniz gibi değil mi? Bu sefer o
diğer alanlardan
uzaklaşmama evet. Neden olduğu için daha büyük bir yükle bu sefer beni karşılıyor.
Aynen öyle. Hani senin örnekte işte kızcağız ya da şey yapıyor. Arkadaşların yanına gitmiyor.
Evet.
Demek kütüphanede kalamıyor. Evet. Otobüse binemiyor falan. Böyle olunca ne oluyor? Hayat elimizde kütüphaneye niye gidiyorsa ondan mahrum kalıyor. Arkadaşlarının yanına gittiğinde geliştirmek istediği şey neyse, mesela ilişkiye girme, bağ kurma, kendini geliştirme kütüphanede, değil mi? Merak, bir şeyler öğren. Şimdi bu açıdan kendini beslemediğinde sorunla baş başa. Böyle birbirlerine bakıyorlar. O sorun. Şimdi ne yapacağım seninle ilgili? O hani ağız şapırdatmayı çekelim orada, mizofoniyi çekelim. Kaygıyı koyalım. Obsesyonu koyalım.
Depresyonu koyalım.
Burası zor işte. Bizim evet. Yani en çok yardım etmeye çalıştığımız noktalar buralar. Yani büyük resmin kendisini görelim. Yapacaklarımız var. Elimizin bataklıktayken de yapacağımız var. Hani toplumsal olarak da biz de hani bizi biz yapan şey neyse onları yapmaya devam edelim. Hani rutin işleri yapıyoruz. İşimize gidiyoruz, ne bileyim çocuğumuza ilgileniyoruz. Mesela o boş zamanlarımızda da bu meselenin ağırlığı bizi içeri çekmesin. Çünkü bu da hani bu da başka bir oyunun başka bir şeyi aslında. Hani bizim o karamsarlığımızı yerleşik hale getirmek, değil mi? Yani ayrı bir savaş tekniği. Oralara da yani girmeye gerek yok ama hani benim de bu hale gelmemi isteyen birileri de var bir yandan da.
Evet.
Yani onu da fark etmek lazım. O yüzden hani çözüm için uğraşmak ayrı bir şey. Çözüm için vahvahalanmak, gam çekmek, kuruntu içinde patinaj yapmak ayrı bir şey. Bunların ikisini ayırt etmek için bu farkındalığımızı bir arttıralım. Bir dakika, ben ne yapıyorum? Ve ben bu dünyaya hani başka neler için geldim? Beni bekleyen neler var? Beni bekleyen kimler var? Bu soruyu sormam benim bu zor dönemleri daha hasarsız, ızdırapsız atlatmama sebep olur. Ama acı içinde tabii. Yani hani acının doğal olan şey neyse bizim için kıymetli olan odur. Mesela evet, anın gereği de odur aslında. Anın gereği, anı fark etmek, anı yaşamak biraz böyle hani modern hani yaygın olan modern psikolojik akımların etkisinde sanki anı yaşamak, işte keyif sürmek falan gibi.
Evet.
Bize gösteriliyor.
Evet. Yani tadını çıkar.
Tadını çıkar falan.
Tadını
evet.
çıkar.
Yo, tadı şeydir mesela, tat ekşidir. Değil mi? Yemeklerden düşünün. Hani bir tatlılar vardır, bir tuzlular vardır, acılar vardır falan. Tadını çıkarmak aslında, tadını fark etmek, o dönemin havası neyse ona kendimizi bırakmak demek. Cenazedeyiz mesela. Hani tuhaf bir şey söyleyeceğim ama cenazenin tadı demek, yani oradaki hüzne iştirak etmek demek. Oradaki çaresizliğe bir el koymak demek, yani bir destek olmak demek, elden kasıt, hani omzuna el koymaktan bahsediyorum. Onun tadı o. Hani nasıl bir tat? Pek hoş bir tat değil. Ama o tadı yaşamak önemli.
Evet.
O yüzden hayatın tadını çıkarmak, anı fark etmek demek, o anın getirdiği şey neyse ona kendimizi teslim etmek demek. Ötekisi yıkıcı. Hani geçmişin acısını şimdiye getirmek, gelecekteki problemi şimdiden çözmeye çalışmak.
Evet. Andan kastımız o.
Andan kastımız o.
Evet. Bu anı yaşamak biraz gerekliliğini yaşamak.
Evet. Evet. Şimdi bizi bekleyen şeyler ne? Yani çözemediğimiz bir şeyler var. Bir de elimizin altında olan şeyler var. Buraya doğru yavaşça dönebilmek önemli olacak. Hani şu önlü bir şey vardır, fotoğraf vardır. İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılmış bir kütüphane var. Kütüphanenin içinde de işte Yahudiler, iki Yahudi kitap okuyor. Yani o kadar yığının içinde falan. Hadi tabii bilmiyoruz, bu fotoğraflar biraz hani kurgu da olabilir falan.
Kurgu da olabilir.
Evet, ama mesajı çok iyi. Yani orada anlatılan şey çok iyi. Hani bize anlatmıyorlar, belki kendi mikro toplumlarını anlatıyorlar ama o mesaj kıymetli yani. Diyor ki bak, hani bu kadar şeye rağmen sen, sana düşen şeyler var. Onları yapmaya devam et. Onların ekmeğini zaten yiyeceksin. Yani o yaptığın şeylerin hiçbiri boşa giden şeylerdir. Hiçbir iyilik, hiçbir yani Allah rızasını gözeterek yapılan, yani samimiyetle yapılan hiçbir iyilik boşa gitmez. Sonucunda hani sen anlık olarak belki olumsuz şeyler yaşarsın ama iyiliğin kendisi uzun vadede de kısa vadede de sonuç verecektir. Her evet. davranışın bir sonucu var.
Evet. Ve biz bu dünyaya değil mi, davranmaya geldik.
Eyvallah, dikse söyledim.
Davranmak. Evet, yani. Evet. Bir arada vurguluyorsunuz.
Evet.
Arada bir referans vereyim dedim. Önemli olan davranıştır. Hmm.
Yani dış dünyadaki davranış, içimizdeki davranış, çocuklarımıza yaptığımız davranış, kendimize yaptığımız davranış. Yani mesela kendimizi ihmal etmeyi çok iyi beceriyoruz. Kendimizin bir insan olduğunu çok çok unutuyoruz. Bu şey demek değil, bencilliği, kendimizi şımartmaktan bahsetmiyorum.
Evet. Yani o sloganlaşmış, kendini şımart.
Evet.
Kendin için bir şeyler yapmak, kendini ihmal etmemek, o zatına hoşça bakmak, kendini şımartmak
bak,
değil.
Evet. Hoşça bak zatına. Zübde-i alemsin.
Evet. Merdu-mi dide-i ekvan olan Ademsin sen diye. Şeyh Galip'in de, değil mi hocam?
Eyvallah. Sanki. Evet.
Öyle hatırlıyorum ben de. Yani o kendimize iyi bakmak, bu dünyaya niçin geldiğimizi,
evet,
değil mi? Neyin parçası olmak için geldiğimizi unutmamak.
Evet.
Sadece o dertten ibaret olmadığımızı, şu anki kesinlikle içinden geçtiğimiz, kesinlikle, işte zor dönemden ibaret olmadığımızı, bu dünyanın, aynen, da bundan ibaret olmadığını,
evet, evet,
biraz hatırlamak. Bu sıkıntılı günlerde dahi kendimiz için, çocuklarımız için, işte diyelim dünya için, çevremiz,
evet,
için,
evet, evet,
yapılacak şeylerin olduğunu bilmek, onları aramak, onları fark etmek. Belki bu zor günlerden bizi, yani geçerken bize daha çok yardımcı olur.
Çok güzel, aynen öyle.
Hani düşünüyorum da böyle, hani
zoru taşımamızı kolaylaştırır.
Evet, yani o zorluklarla işte evine ekmek götürmeye çalışan bir baba, moral bozukluğu içerisinde, belki biraz, evet, çökkün, belki depresif, ama gelip böyle bu çok, hani dediniz ya hocam, ateş düştüğü yeri yakar, gerçekten çok zor şeyler, ama eve geldiğinde hani yapacağı şeyler var, çocuğuyla, kendisi için, hala onun yapıyor olmak aslında bu sıkıntılı günlerden çıkışta ona belki yardımcı da olacak. Hani hep geçen, aklıma geliyor, geçmediğimiz programların birinde, belki geçtiğimiz sene olabilir, bir örnek vermiştiniz bununla ilgili. İşte bakıyorsunuz hani Filistin'de yıllardır süren, evet, bir şey var, değil mi? Bir zulüm altındalar, evet, bir saldırı altındalar. Yani tanınan bir devletleri bile yok.
Evet.
Sürekli bombalanma tehdidi altında bir
açık
kuşatma. Evet, açık bir hapishane. Ama bir, değil mi, izliyoruz bir düğünlerini,
evet,
neşe içerisinde.
Evet, gidenler,
oraya gidenler bunu hep gözlemliyorlar.
Evet.
Beklenen şey ne? Birçok post travmatik stres sendromu rahatsızlığı gibi, evet, işte birçok zorlukların yaşanıyor olduğuna dair tahminler. Ama gidenler şaşırıyorlar.
Çok şaşırtıcı. Yani işte Şam kapısının orada gençler muhteşem böyle kültür fizik hareketleriyle eğlenceler yapıyorlar. Böyle aynı şeyleri giymişler, bir takım da giymişler.
Evet.
Tişört, pantolon. Müthiş bir müzik var orada. İnanılmaz danslar, inanılmaz hareketler. Gençler, kızlar, erkekler, yaşlılar hepsi böyle çevrelerine şey yap, çevrelemiş onları. Hemen 50 metre, hatta 25 metre falan ötesinde askerler işte güvenlik için falan duruyorlar. Askerler gergin, sıkıntılı, neredeyse korkulu. Onlar kendi hani anın içindeler mesela.
Belki birazdan bir bomba düşecek tepelerine, evet, bilmiyoruz. Evet. Onlar da bilmiyor. Ama anın hakkı neyse, düğünse düğün, dediğiniz,
evet,
gibi cenaze ise cenaze, protesto ise protesto, o, tabii, anın hakkı neyse onu vermek meselesi.
Evet. Yani
onlar da onu yapmaya çalışıyorlar. Bu da belki onlar için koruyucu bir faktör oluyor, değil mi?
Kesinlikle.
O beklenen o çok olumsuz psikolojik etkileri, tabii, görmemelerini, onları koruyan çok önemli şeylerden biri,
evet,
bu işte iman, adanmışlık ve bu anın gerçekten hakkını verebilme.
Bizim de ona ihtiyacımız var. Evet. Anı fark etme ve şu anda bizi bekleyene dönmeyi.
Evet. Hocam ağzınıza sağlık.
Sağ olun.
Teşekkür size ederiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftalık bizden bu kadar. Verdiğimiz rahatsızlık içinde, değil mi hocam? Birkaç saniyelik.
Ha, evet, orada bir rahatsızlık vermeye çalıştık. Çok planlı bir şey değil de affımızı dileriz.
Affola diyelim. Umarım maksat hasıl olmuştur.
Eyvallah.
Önümüzdeki programlarda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalınız. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar.